İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir. Markos 13. Bölüm Bilinmeyen Gün ve Saat.
O günü ve o saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. Dikkat edin, uyanık kalın, dua edin. Çünkü o anın ne zaman geleceğini bilemezsiniz. Bu, yolculuğa çıkan bir adamın durumuna benzer. Evinden ayrılırken kölelerine yetki ve görev verir. Kapıdaki nöbetçiye de uyanık kalmasını buyurur. Siz de uyanık kalın. Çünkü ev sahibi ne zaman gelecek, akşam mı, gece yarısı mı, horoz öttüğünde mi, sabaha doğru mu bilemezsiniz. Ansızın gelip sizi uykuda bulmasın. Size söylediklerimi herkese söylüyorum. Uyanık kalın.
14. Bölüm İsa'nın ölümü yaklaşıyor.
Fısıh ve mayasız ekmek bayramına 2 gün kalmıştı. Başkâhinlerle din bilginleri İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmenin bir yolunu arıyorlardı. Bayramda olmasın, yoksa halk arasında kargaşalık çıkar diyorlardı. İsa Beytanya'da cüzzamlı Simon'un evinde sofrada otururken yanına bir kadın geldi. Kadın kaymak taşından bir kap içinde çok değerli saf Hint sümbülü yağı getirmişti. Kabı kırarak yağı onun başına döktü. Bazıları buna kızdılar. Birbirlerine bu yağ niçin böyle boş yere harcandı, 300 dinardan fazlaya satılabilir, parası yoksullara verilebilirdi diyerek kadını azarlamaya başladılar. Kadını rahat bırakın dedi İsa. Neden üzüyorsunuz onu? Benim için güzel bir şey yaptı. Yoksullar her zaman aranızdadır. Dilediğiniz anda onlara yardım edebilirsiniz. Ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Kadın elinden geleni yaptı. Beni gömülmeye hazırlamak üzere daha şimdiden bedenimi yağladı. Size doğrusunu söyleyeyim. Müjde dünyanın neresinde duyurulursa bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak. Bu arada 12'lerden biri olan Yahuda İskariyot, İsa'yı ele vermek amacıyla başkâhinlerin yanına gitti. Onlar bunu işitince sevindiler. Yahuda'ya da para vermeyi vaat ettiler. O da İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı.
Fısıh yemeği.
Fısıh kurbanının kesildiği mayasız ekmek bayramının ilk günü, öğrencileri İsa'ya fısıh yemeğini yemen için nereye gidip hazırlık yapmamızı istersin diye sordular. O da öğrencilerinden ikisini şu sözlerle önden gönderdi. Kente gidin. Orada su testisi taşıyan bir adam çıkacak karşınıza. Onu izleyin. Adamın gideceği evin sahibine şöyle deyin. Öğretmen, öğrencilerimle birlikte fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede diye soruyor. Ev sahibi size üst katta döşenmiş, hazır büyük bir oda gösterecek. Orada bizim için hazırlık yapın. Öğrenciler yola çıkıp kente gittiler. Her şeyi İsa'nın kendilerine söylediği gibi buldular ve fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Akşam olunca İsa 12'lerle birlikte geldi. Sofraya oturmuş yemek yerlerken İsa, size doğrusunu söyleyeyim dedi. Sizden biri, benimle yemek yiyen biri bana ihanet edecek. Onlar da kederlenerek birer birer kendisine beni demek istemedin ya diye sormaya başladılar. İsa onlara 12'lerden biridir. Ekmeğini benimle birlikte sahana batırandır dedi. Evet, insanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor. Ama insanoğluna ihanet edenin vay haline. O adam hiç doğmamış olsaydı kendisi için daha iyi olurdu. İsa yemek sırasında eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve "Alın, bu benim bedenimdir" diyerek öğrencilerine verdi. Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti. "Bu benim kanım" dedi İsa. "Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğinde tazesini içeceğim o güne dek asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim." İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler.
Petrus'un inkarı önceden bildiriliyor.
Bu arada İsa öğrencilerine "Hepiniz sendeleyip düşeceksiniz" dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır: "Çobanı vuracağım, koyunlar darmadağın olacak. Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celile'ye gideceğim." Petrus ona "Herkes sendeleyip düşse bile ben düşmem" dedi. "Sana doğrusunu söyleyeyim" dedi İsa. "Bugün, bu gece horoz iki kez ötmeden sen beni üç kez inkar edeceksin." Ama Petrus üsteleyerek "Seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkar etmem" dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi.
Getsemani bahçesinde.
Sonra Getsemani denilen yere geldiler. İsa öğrencilerine "Ben dua ederken siz burada oturun" dedi. Petrus'u, Yakup'u ve Yuhanna'yı yanına aldı. Hüzünlenmeye ve ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara "Ölesiye kederliyim" dedi. "Burada kalın, uyanık durun." Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. "Mümkünse o saati yaşamayayım" dedi. "Abba, baba, senin için her şey mümkün. Bu kaseyi benden uzaklaştır. Ama benim değil, senin istediğin olsun." Öğrencilerinin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a "Simon" dedi, "uyuyor musun? Bir saat uyanık kalamadın mı? Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür." Yine uzaklaştı, aynı sözleri tekrarlayarak dua etti. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. İsa'ya ne diyeceklerini bilemiyorlardı. İsa üçüncü kez yanlarına döndü, "Hala uyuyor, dinleniyor musunuz?" dedi. "Yeter, saat geldi. İşte insanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim, işte bana ihanet eden geldi."
İsa tutuklanıyor.
Tam o anda İsa daha konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda çıka geldi. Yanında başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı bir kalabalık vardı. İsa'ya ihanet eden Yahuda, "Kimi öpersem İsa odur. Onu tutuklayın, güvenlik altına alıp götürün" diye onlarla sözleşmişti. Gelir gelmez İsa'ya yaklaştı, "Rabbi" diyerek onu öptü. Onlar da İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa'nın yanında bulunanlardan biri kılıcını çekti, başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. İsa onlara, "Niçin bir haydutmuşum gibi beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz?" dedi. "Her gün tapınakta yanı başınızda öğretiyordum. Beni tutuklamadınız. Ama bu kutsal yazılar yerine gelsin diye oldu." O zaman öğrencilerinin hepsi onu bırakıp kaçtı. İsa'nın ardından sadece keten beze sarılmış bir genç gidiyordu. Bu genç de yakalandı ama keten bezden sıyrılıp çıplak olarak kaçtı.
İsa yüksek kurulun önünde.
İsa'yı görevli başkâhine götürdüler. Bütün başkâhinler, ileri gelenler ve din bilginleri de orada toplandı. Petrus, İsa'yı başkâhinin avlusunun içine kadar uzaktan izledi. Avluda nöbetçilerle birlikte ateşin başında oturup ısınmaya başladı. Başkâhinler ve yüksek kurulun öteki üyeleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı tanık arıyor ama bulamıyorlardı. Birçok kişi ona karşı yalan yere tanıklık ettiyse de tanıklıkları birbirini tutmadı. Bazıları kalkıp ona karşı yalan yere şöyle tanıklık ettiler: "Biz onun elle yapılmış bu tapınağı yıkacağım ve üç günde elle yapılmamış başka bir tapınak kuracağım" dediğini işittik. Ama bu noktada bile tanıklıkları birbirini tutmadı. Sonra başkâhin topluluğun ortasında ayağa kalkarak İsa'ya hiç yanıt vermeyecek misin? Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar diye sordu. Ne var ki İsa susmaya devam etti. Hiç yanıt vermedi. Başkâhin ona yeniden Yüce Olan'ın oğlu Mesih sen misin diye sordu. İsa benim dedi. Ve sizler insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Başkâhin giysilerini yırtarak artık tanıklara ne ihtiyacımız var dedi. Küfürü işittiniz, buna ne diyorsunuz? Hepsi İsa'nın ölüm cezasını hak ettiğine karar verdiler. Bazıları onun üzerine tükürmeye, gözlerini bağlayarak onu yumruklamaya başladılar. Hadi peygamberliğini göster diyorlardı. Nöbetçiler de onu aralarına alıp tokatladılar.
Petrus İsa'yı inkar ediyor.
Petrus aşağıda avludayken başkâhinin hizmetçi kızlarından biri geldi. Isınmakta olan Petrus'u görünce onu dikkatle süzüp sen de Nasralı İsa ile birlikteydin dedi. Petrus ise bunu inkar ederek senin neden söz ettiğini bilmiyorum, anlamıyorum dedi. Ve dışarıya, dış kapının önüne çıktı. Bu arada horoz öttü. Hizmetçi kız Petrus'u görünce çevrede duranlara yine bu adam onlardan biri demeye başladı. Petrus tekrar inkar etti. Çevrede duranlar az sonra Petrus'a yine gerçekten onlardansın, sen de Celilelisin dediler. Petrus kendine lanet okuyup ant içerek sözünü ettiğiniz o adamı tanımıyorum dedi. Tam o anda horoz ikinci kez öttü. Petrus İsa'nın kendisine horoz iki kez ötmeden beni üç kez inkar edeceksin dediğini hatırladı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı.
15. Bölüm İsa Vali Pilatus'un önünde.
Sabah olunca başkâhinler, ileri gelenler, din bilginleri ve yüksek kurulun öteki üyeleri bir danışma toplantısı yaptıktan sonra İsa'yı bağladılar, götürüp Pilatus'a teslim ettiler. Pilatus ona sen Yahudilerin kralı mısın diye sordu. İsa söylediğin gibidir yanıtını verdi. Başkâhinler ona karşı birçok suçlamada bulundular. Pilatus ona yeniden hiç yanıt vermeyecek misin diye sordu. Bak seni ne çok şeyle suçluyorlar. Ama İsa artık yanıt vermiyordu. Pilatus buna şaştı.
İsa ölüm cezasına çarptırılıyor.
Pilatus her fısıh bayramında halkın istediği bir tutukluyu salıverirdi. Ayaklanma sırasında adam öldüren isyancılarla birlikte Barabba adında bir tutuklu da vardı. Halk Pilatus'a gelip her zamanki gibi kendileri için birini salıvermesini istedi. Pilatus onlara sizin için Yahudilerin kralını salıvermemi ister misiniz dedi. Başkâhinlerin İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Ne var ki başkâhinler İsa'nın değil Barabba'nın salıverilmesini istemeleri için halkı kışkırttılar. Pilatus onlara tekrar seslenerek öyleyse Yahudilerin kralı dediğiniz adamı ne yapayım diye sordu. Onu çağırmaya gel diye bağırdılar yine. Pilatus onlara o ne kötülük yaptı ki dedi. Onlar ise daha yüksek sesle onu çağırmaya gel diye bağırıştılar. Halkı memnun etmek isteyen Pilatus onlar için Barabba'yı salıverdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çağırmaya gerilmek üzere askerlere teslim etti.
Askerlerin İsa'yı aşağılaması.
Askerler İsa'yı Pretorium denilen vali konağına götürüp bütün taburu topladılar. Ona mor bir giysi giydirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına geçirdiler. Selam ey Yahudilerin kralı diyerek onu selamlamaya başladılar. Başına bir kamışla vuruyor, üzerine tükürüyor, diz çöküp önünde yere kapanıyorlardı. Onunla böyle alay ettikten sonra mor giysiyi üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha gelmek üzere onu dışarı götürdüler.
İsa çarmıha geriliyor.
Kırdan gelmekte olan Simon adında Kireneli bir adam oradan geçiyordu. İskender ve Rufus'un babası olan bu adama İsa'nın çarmıhını zorla taşıttılar. İsa'yı Golgota yani Kafatası denilen yere götürdüler. Ona mürle karışık şarap vermek istediler ama içmedi. Sonra onu çarmıha gerdiler. Kim ne alacak diye kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. İsa'yı çarmıha gerdiklerinde saat 9'du. Üzerindeki suç yaftasında Yahudilerin kralı diye yazılıydı. İsa ile birlikte biri sağında, öbürü solunda olmak üzere iki haydudu da çarmıha gerdiler. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'yı sövüyor, ''Hani sen tapınağı yıkıp 3 günde yeniden kuracaktın, çarmıhtan in de kurtar kendini.'' diyorlardı. Aynı şekilde başkâhinler ve din bilginleri de onunla alay ederek aralarında ''Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor.'' diye konuşuyorlardı. İsrail'in kralı Mesih şimdi çarmıhtan insin de görüp iman edelim. İsa ile birlikte çarmıha gerilenler de ona hakaret ettiler.
İsa'nın ölümü.
Öğleyin 12'den 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat 3'te İsa yüksek sesle Elohi, Elohi lema sevaktani, yani Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin diye bağırdı. Orada duranlardan bazıları bunu işitince bakın İlyas'ı çağırıyor dediler. Aralarından biri koşup bir süngeri ekşi şaraba batırdı, bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. Dur bakalım, İlyas gelip onu indirecek mi dedi. Ama İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağı yırtılarak ikiye bölündü. İsa'nın karşısında duran yüzbaşı onun bu şekilde son nefesini verdiğini görünce bu adam gerçekten Tanrı'nın oğluydu dedi. Olup bitenleri uzaktan izleyen bazı kadınlar da vardı. Aralarında Mecdelli Meryem, küçük Yakup ile Yose'nin annesi Meryem ve Salome bulunuyordu. İsa daha Celile'deyken bu kadınlar onun ardından gitmiş ve ona hizmet etmişlerdi. Onunla birlikte Yeruşalim'e gelmiş olan daha birçok kadın da olup bitenleri izliyordu.
İsa'nın gömülmesi.
O gün hazırlık günü, yani Şabat gününden önceki gündü. Artık akşam oluyordu. Bu nedenle yüksek kurulun saygın bir üyesi olup Tanrı'nın egemenliğini umutla bekleyen Aramatyalı Yusuf geldi, cesaretini toplayarak Pilatus'un huzuruna çıktı. İsa'nın cesedini istedi. Pilatus, İsa'nın bu kadar çabuk ölmüş olmasına şaştı. Yüzbaşıyı çağırıp, ''Öleli çok oldum?'' diye sordu. Yüzbaşıdan durumu öğrenince Yusuf'a cesedi alması için izin verdi. Yusuf, keten bez satın aldı. Cesedi çarmıhtan indirip beze sardı. Kayaya oyulmuş bir mezara yatırarak mezarın girişine bir taş yuvarladı. Mecdelli Meryem ile Yose'nin annesi Meryem İsa'nın nereye konulduğunu gördüler.
16. Bölüm İsa'nın dirilişi.
Şabat günü geçince Mecdelli Meryem, Yakup'un annesi Meryem ve Salome gidip İsa'nın cesedine sürmek üzere baharat satın aldılar. Haftanın ilk günü sabah çok erkenden güneşin doğuşuyla birlikte mezara gittiler. Aralarında mezarın girişindeki taşı bizim için kim yana yuvarlayacak diye konuşuyorlardı. Başlarını kaldırıp bakınca o kocaman taşın yana yuvarlanmış olduğunu gördüler. Mezara girip sağ tarafta beyaz kaftan giyinmiş genç bir adamın oturduğunu görünce çok şaşırdılar. Adam onlara şaşırmayın dedi. Çarmıha gerilen Nasıralı İsa'yı arıyorsunuz. O dirildi. Burada yok. İşte onu yatırdıkları yer. Şimdi öğrencilerine ve Petrus'a gidip şöyle deyin. İsa sizden önce Celile'ye gidiyor. Size bildirdiği gibi kendisini orada göreceksiniz. Kadınlar mezardan çıkıp kaçtılar. Onları bir titreme, bir şaşkınlık almıştı. Korkularından kimseye bir şey söylemediler.
İsa öğrencilerine görünüyor.
İsa haftanın ilk günü sabah erkenden dirildiği zaman önce Mecdelli Meryem'e göründü. Ondan 7 cin kovmuştu. Meryem gitti, İsa ile bulunmuş olan, şimdi ise yas tutup gözyaşı döken öğrencilerine haberi verdi. Ne var ki onlar İsa'nın yaşadığını, Meryem'e göründüğünü duyunca inanmadılar. Bundan sonra İsa kırlara doğru yürümekte olan öğrencilerinden ikisine değişik bir biçimde göründü. Bunlar geri dönüp öbürlerine haber verdiler ama öbürleri bunlara da inanmadılar. İsa daha sonra sofrada otururlarken 11'lere göründü. Onları imansızlıklarından ve yüreklerinin duygusuzluğundan ötürü azarladı. Çünkü kendisini diri görenlere inanmamışlardı.
İsa öğrencilerini bütün dünyaya gönderiyor.
İsa onlara şöyle buyurdu. Dünyanın her yanına gidin. Müjdeyi bütün yaratılışa duyurun. İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek. İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır. Benim adımla cinleri kovacaklar, yeni dillerle konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek. Rab İsa onlara bu sözleri söyledikten sonra göğe alındı ve Tanrı'nın sağında oturdu. Öğrencileri de gidip Tanrı sözünü her yere yaydılar. Rab onlarla birlikte çalışıyor, görülen belirtilerle sözünü doğruluyordu.
Luka 1. Bölüm.
Sayın Teofilos, birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişti. Nitekim başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkarı olanlar bunları bize ilettiler. Ben de bütün bu olayları ta başından özenle araştırmış biri olarak bunları sana sırasıyla yazmayı uygun gördüm. Öyle ki sana verilen bilgilerin doğruluğunu bilesin.
Yahya'nın doğumu önceden bildiriliyor.
Yahudiye kralı Herodes zamanında Abiya bölüğünden Zekeriya adında bir kahin vardı. Harun soyundan gelen karısının adı ise Elizabeth'ti. Her ikisi de Tanrı'nın gözünde doğru kişilerdi. Rabbim bütün buyruk ve kurallarına eksiksizce uyarlardı. Elizabeth kısır olduğu için çocukları olmuyordu. İkisinin de yaşı ilerlemişti. Zekeriya, hizmet sırasının kendi bölüğünde olduğu bir gün Tanrı'nın önünde kahinlik görevini yerine getiriyordu. Kahinlik geleneği uyarınca Rabbin tapınağına girip buhur yakma görevi kura ile ona verilmişti. Buhur yakma saatinde bütün halk topluluğu dışarıda dua ediyordu. Bu sırada Rabbin bir meleği buhur sunağının sağında durup Zekeriya'ya göründü. Zekeriya onu görünce şaşırdı, korkuya kapıldı. Melek, "Korkma Zekeriya," dedi. "Duan kabul edildi. Karın Elizabeth sana bir oğul doğuracak. Adını Yahya koyacaksın. Sevinip coşacaksın. Birçokları da onun doğumuna sevinecek. O Rabbin gözünde büyük olacak. Hiç şarap ve içki içmeyecek. Daha annesinin rahmindeyken kutsal ruhla dolacak. İsrail oğullarından birçoğunu tanrıları Rab'be döndürecek. Babaların yüreklerini çocuklarına döndürmek, söz dinlemeyenleri doğru kişilerin anlayışına yöneltmek ve Rab için hazırlanmış bir halk yetiştirmek üzere İlyas'ın ruhu ve gücüyle Rabbin önünden gidecektir. Zekeriya meleğe, "Bundan nasıl emin olabilirim?" dedi. "Çünkü ben yaşlandım. Karımın da yaşı ilerledi." Melek ona şöyle karşılık verdi. "Ben Tanrı'nın huzurunda duran Cebrail'im. Seninle konuşmak ve bu müjdeyi sana bildirmek için gönderildim. İşte belirlenen zamanda yerine gelecek olan sözlerime inanmadığın için dilin tutulacak. Bunların gerçekleşeceği güne dek konuşamayacaksın." Zekeriya'yı bekleyen halk onun tapınakta bu kadar uzun süre kalmasına şaştı. Zekeriya ise dışarı çıktığında onlarla konuşamadı. O zaman tapınakta bir görüm gördüğünü anladılar. Kendisi onlara işaretler yapıyor ama konuşamıyordu. Görev süresi bitince Zekeriya evine döndü. Bir süre sonra karısı Elizabeth gebe kaldı ve 5 ay evine kapandı. "Bunu benim için yapan Rab'dir," dedi. "Bugünlerde benimle ilgilenerek insanlar arasında utancımı giderdi."
İsa'nın doğumu önceden bildiriliyor.
Elizabeth'in hamileliğinin 6. ayında Tanrı, Melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasır adlı kente, Davut'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di. Onun yanına giren melek, "Selam, ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız, Rab seninledir," dedi. Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Ama melek ona, "Korkma Meryem," dedi. "Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak. Kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin sonu gelmeyecektir." Meryem meleğe, "Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki," dedi. Melek ona şöyle yanıt verdi. "Kutsal ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecek. Bak, senin akrabalarından Elizabeth de yaşlılığında bir oğula gebe kaldı. Kısır bilinen bu kadın şimdi 6. ayındadır. Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ben Rabbin kuluyum dedi Meryem. Bana dediğin gibi olsun. Bundan sonra melek onun yanından ayrıldı.
Meryem Elizabeth'i ziyaret ediyor.
O günlerde Meryem kalkıp aceleyle Yahuda'nın dağlık bölgesindeki bir kente gitti. Zekeriya'nın evine girip Elizabeth'i selamladı. Elizabeth, Meryem'in selamını duyunca rahmindeki çocuk hopladı. Kutsal ruhla dolan Elizabeth yüksek sesle şöyle dedi. Kadınlar arasında kutsanmış bulunuyorsun. Rahminin ürünü de kutsanmıştır. Nasıl oldu da Rabbimin annesi yanıma geldi? Bak, selamın kulaklarıma eriştiği an çocuk rahmimde sevinçle hopladı. İman eden kadına ne mutlu. Çünkü Rabbin ona söylediği sözler gerçekleşecekti. Meryem de şöyle dedi. Canım Rabbi yüceltir. Ruhum, kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar. Çünkü o sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. İşte bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak. Çünkü güçlü olan benim için büyük işler yaptı. Onun adı kutsaldır. Kuşaklar boyunca kendisinden korkanlara merhamet eder. Bileğiyle büyük işler yaptı. Gururluları yüreklerindeki kuruntularla darmadağın etti. Hükümdarları tahtlarından indirdi. Sıradan insanları yükseltti. Aç olanları iyiliklerle doyurdu. Zenginleri ise elleri boş çevirdi. Atalarımıza söz verdiği gibi İbrahim'e ve onun soyuna sonsuza dek merhamet etmeyi unutmayarak kulu İsrail'in yardımına yetişti. Meryem 3 ay kadar Elizabeth'in yanında kaldı. Sonra kendi evine döndü.
Yahya'nın doğumu.
Elizabeth'in doğurma vakti geldi ve bir oğul doğurdu. Komşularıyla akrabaları Rabbin ona ne büyük merhamet gösterdiğini duyunca onun sevincine katıldılar. 8. gün çocuğun sünnetine geldiler. Ona babası Zekeriya'nın adını vereceklerdi ama annesi hayır adı Yahya olacak dedi. Ona akrabaların arasında bu adı taşıyan kimse yok ki dediler. Bunun üzerine babasına işaretle çocuğun adını ne koymak istediğini sordular. Zekeriya bir yazı levhası istedi ve adı Yahya'dır diye yazdı. Herkes şaşakaldı. O anda Zekeriya'nın ağzı açıldı, dili çözüldü. Tanrı'yı överek konuşmaya başladı. Çevrede oturanların hepsi korkuya kapıldı. Bütün bu olaylar Yahudiye'nin dağlık bölgesinin her yanında konuşulur oldu. Duyan herkes derin derin düşünüyor, acaba bu çocuk ne olacak diyordu. Çünkü Rab onunla birlikteydi.
Thank you.